Ayrım 35.
Annem bu evin tertemiz mutfağında kar gibi beyaz bir önlük takmış. Son derece huzurlu görünüyor. Her şey pırıl pırıl, cilalı. Bahçede çiçekleri açmış, kuşlar cıvıldıyor ve bir yandan da radyodan müzik sesi geliyor. Masaya çayla birlikte ekmek, tereyağı, bal ve reçel, yumurta, jambon, birkaç çeşit söğüş et getiriyor. Hangisinden istersen al diyor ama jambonla yabani domuz etinden başka çeşit görmemişim ki. Yabani domuz eti zaten yok çünkü bunu ancak kenar mahallelerdeki insanlar yer. Annem saatçe sular gibi semtlerde oturanlar yabani domuz yemezler çünkü bu etin içinde ne olduğundan asla emin olamazsın diyor. Zenginler iki dilim ekmeklerinin arasına ne koyacakları konusunda çok hassastır. Bana sulu sulu nefis bir domatesi dilimleyerek jambonlu bir sandviç yapıyor. Çay takımlarının üzerinde uçuşan, koşuşan melekler var. Neden çay fincanlarının ve lazımlıkların üstüne hep böyle uçuşan, koşuşan, dans eden figürler yapıyorlar anlamıyorum. Annem, zenginler böyle süslü ve şık şeylere bayılırlar diyor. Biz de zengin olsaydık bunlara bayılmaz mıydık? Böyle bir ev için iki gözümü feda edebilirim. Bir ara Mr. Selina'ya bakıp geleyim diyor. Bazen lazımlığını istemeyi bile akıl edemiyor. Lazımlık mı? Onun lazımlığını mı temizliyorsun? Elbette. Bir sessizlik oluyor. İkimiz de o kötü olayların kahramanı Laman'ı düşünüyoruz. Ama o çok zaman önceydi. Bu lazımlık Mr. Selina'nın lazımlığı. Annem bu iş için para alıyor ve Mr. Selina zararsızın biri. Annem döndüğünde Mr. Selina seni görmek istiyor diyor. Aklı başındayken gel hadi. Mr. Selina evin ön tarafında pencereleri siyah perdelerle kaplı karanlık bir odada yatağında yatıyor. Beni biraz kaldırır mısınız diyor anneme. Dik oturmak istiyorum. Lütfen şu iğrenç perdeleri de açın. Oğlunuzu rahatça göreyim. Bembeyaz saçlarını omuzlarına kadar uzatmış. Annem saçlarını kimse kesemiyor diye bana fısıldıyor. Evlat hala kendi dişlerim ağzımda diyor Mr. Selina. Buna ne dersin? Senin dişlerin kendi dişlerin mi? Evet Mr. Selina. Ben Hindistan'da savaştım Timone ile birlikte. Oralarda Limerick'ten yüzlerce insan vardı. Timone'yi tanır mıydın evladım? Evet onunla tanışmıştım. Ölmüş biliyor musun? Zavallı kör olmuştu. Benim gözlerim sapasağlam. Dişlerim de öyle. Dişlerine iyi bak evladım. Bakarım efendim. Hemen yoruldum bile. Ama sana bir şey söylemek istiyorum evladım. Beni dinliyor musun? Dinliyorum Mrs. Selina. Beni dinliyor mu diye anneme soruyorum. Tabii Mr. Selina. Güzel bak ne söyleyeceğim. Şöyle eğil de kulağına fısıldayayım. Sana söylemek istediğim şey evladım asla başkasının piposunu içme. Helvi ile Rose İngiltere'ye gidiyorlar. Bisikletle dağıtım işi bana kalıyor. Berbat bir kış geçiriyoruz. Her taraf buz tutmuş. Bisiklet sürekli kayıyor ve ben bir tarafa, dergilerle gazeteler bir tarafa savruluyoruz. Bayiler Mr. McCaffrey'e The Irish Times'ın ıslak, bazen de köpek kakası filan bulaşmış halde geldiğinden şikayet ediyorlar. Mr. Caffrey protestan pisliği ne olacak diye söyleniyor. Siz buna layıksınız. Ama tabii bunu bize söylüyor. Her akşam bir Irish News alıp eve götürüyorum ve İngiltere'de ne olup bittiğini, en tehlikeli bölgelerin nereleri olduğunu izliyorum. Annem iyi ki babanız burada değil diyor. İrlandalılar yüzyıllarca bunun için mi savaştı ve öldü derdi. Oğlu oturmuş bir protestan gazetesi okuyor. İrlanda'nın her tarafından yazı işleri müdürüne mektuplar geliyor. Satır aralarından herkesin birbirini yalancılıkla suçladığı belli. Protestan düğünleri ve diğer dedikodularla ilgili fotoğraflarda kadınlar ve erkekler bizim kenar mahallelerde gördüklerimizden çok değişik. Protestan kadınların nefis dişleri var. Gerçi Rose'un da dişleri çok güzeldi. Irish News okuduğum için günaha girip girmediğimi düşünüyorum ama pek de aldırmıyorum. Teresa cennette olduktan sonra ve artık öksürük krizleri geçtiğine göre günah çıkarmam gereken hiçbir şey kalmadı. İngiliz Times'da okuyorum çünkü kraliçenin neler yaptığını takip ediyorum. Elizabeth ile Margaret hakkında bol bol yazı okuyorum. İngiliz kadın dergilerini de okuyorum. Yemek tarifleri, kadınların özel konularda soruları ve sorunları hakkında bilgi ediniyorum. Eamon'la Peter İngiliz aksanıyla kadınların ağzında bu mektupları karikatürize ediyorlar. Sevgili Miss Hope, İrlandalı biriyle çıkıyorum. Adı McCaffrey. Elleriyle vücudumun her tarafını kurcalıyor ama ben ne yapacağımı, nasıl davranacağımı bilemiyorum ve bundan nefret ediyorum. Cevabınızı merakla bekliyorum. Lulu Smith, Yorkshire. Peter'ın bu mektubuna Eamon cevap veriyor. Sevgili Lulu, McCaffrey şu uzun boylu iri yarı gazete dağıtımcısıysa size elleri ayakları daha küçük birini tavsiye ederim ki parmakları iki bacağınızın arasına sığsın. Yorkshire'da ufak tefek doğru dürüst bir erkek arkadaş bulacağınızdan eminim. Ve böylece espriler devam edip gidiyor. Sevgili Miss Hope, 13 yaşında esmer bir kızım. Vücudumda dehşet şeyler oluyor ve kimseye anlatamıyorum, anneme bile. Birkaç haftada bir kanlar geliyor. Malum neremin kanadığını tahmin edersiniz artık. Miss Agnes Triple, Little Biddle, Twentley, Devon. Sevgili Agnes, seni kutlarım. Artık bir kadın oldun. Saçlarını perma bile yaptırabilirsin. Bu kanamalardan korkma çünkü bütün İngiltere'de her kadının başına aynı şeyler geliyor. Bu Tanrı'nın bize bir lütfudur. Böylece arınıp temizlenip daha sağlıklı çocuklar doğurabiliyoruz. İmparatorluğumuzu güçlü kılacak, İrlandalıları oturdukları yerde tutacak daha nice askerler doğurabileceğiz. Bu kanamalar bazı ülkelerde kirlilik olarak kabul edilir ama biz İngilizler kadınlarımızın böyle temizlendiğine inanırız. Baharda yine bir dağıtımcı çocuk işe alınıyor ve ben büro işlerine geçiyorum. Peter'la Eamon da İngiltere'ye gidiyorlar. Peter, Limerick'te hiç kız yok diye şikayet ediyor. Kendi kendine de bu iş olmuyor. İşe yeni çocuklar alınıyor. Ben artık üst düzey memur sınıfındayım. İşim çok daha kolaylaştı. Zaten son derece süratli çalışıp işleri toparlıyorum. Mr. McCaffrey kamyonetiyle dışarıda olduğu zamanlar İngiliz, İrlanda ve Amerikan dergilerini ve gazetelerini okuyorum. Gece gündüz Amerika hayalleriyle yaşıyorum. Meliçe de İngiltere'ye gidiyor. Orada zengin Katolik çocuklarının okuduğu yatılı bir okulda görevli. Orada sanki o çocuklarla eşit düzeydeymiş gibi mutlu. Oysa İngiltere'de bir yatılı okulda bir İrlandalı olmak, boynunu büküp onlara uşaklık etmektir. Tabii Meliçe işten atılıyor ve benim soylu İrlandalı kışımı yiyin diyor. Onlar da bu sözleri ona çok yakıştırıyorlar. Sonra Coventry'de hava gazı işletmelerinde iş buluyor. Pahalı işte gibi ocaklara kömür atıyor ve benim arkamdan Amerika'ya geleceği günlerin hayaliyle yaşıyor. 18. 17, 18 derken 19 yaşındayım. Hala Eason's'ta çalışıyorum ve Mrs. Finucane'in tehdit mektuplarını yazmaya devam ediyorum. O da artık ömrünün sonuna geldiğini söyleyerek ruhuna ne kadar çok dua okutursa o kadar iyi olacağını tutturmuş, beni kiliselere yollayıp duruyor. Elime bir zar tutuşturuyor ve içine bir miktar para koyuyor. Limerick'teki bütün kiliselerin kapısını çalıp zarfı uzatıyorum ve Mrs. Finucane'in ruhuna dua etmelerini rica ediyorum. Mrs. Finucane bir tek cizvitlerin duasını istemiyor. Onlar işe yaramaz diyor. Kalpsizdirler. Onlara kuruş vermem çünkü bir cizvit kilisesine verilen para ya süslü kitaplara ya da şaraba gider. Ama diğer kiliselere para gönderdiği halde duaların okunup okunmadığından da emin olamıyor aslında. Ben de madem emin olamıyor diye düşünüyorum, onca parayı ne diye kiliselere dağıtayım? Zarfın içinden birkaç sterlin alıp hesabıma yatırsam kim bilecek ki? Mrs. Finucane ölünce ruhuna kendim bir dua okurum ve mum yakarım. Son günah çıkarışımdan bu yana tekrardan kaç kez günahkar olduğumu Tanrı artık biliyor. Bir ay sonra 19 oluyorum. Bilet parası için sadece birkaç sterline ihtiyacım var. Bir de Amerika'ya gittiğimde cebimde birkaç sterlinim olması gerekiyor. Doğum günümden bir gün önce cuma akşamı Mr. Finucane beni şarap almaya gönderiyor. Döndüğümde onu sandalyesinde ölü buluyorum. Gözleri açık, para çantası da yere düşmüş ve o da açık. Kadıncağızın yüzüne bakamıyorum ama yerde rulo halinde duran banknotlara uzanıyorum. Tam 17 sterlin ve anahtar. Anahtarı alıp karyolasının altında sakladığı sandığı açıyorum ve oradaki 100 sterlin içinden 40 sterlin alıyorum. Bir de hesap defterini alıyorum. Artık Amerika'ya gidecek parayı toplamış durumdayım. Evden çıkarken şarap şişesi de ziyan olmasın diye düşünerek onu da alıyorum. Shannon Nehri'nin kıyısında Mrs. Finucane'in beyaz şarabını yudumluyorum. Defterinde Ece teyzemin de adı var ve 9 sterlin borcu görünüyor. Belki de bana işe başladığım gün aldığı kıyafetlerin parasıdır. Artık bu parayı ödemek zorunda değil çünkü defteri Shannon Nehri'ne atıyorum. Pek çok kişiye tehdit mektupları yazdığım için üzgünüm. Limerick'in kenar mahallelerindeki kendi insanlarıma üstelik. Ama artık hesaplar kapandı. Kimse başka para ödemeyecek. Şimdi onların Robin Hood'u olduğumu söyleyebilmek isterdim. Bir yudum şarap daha alıyorum. Mrs. Finucci'nin ruhuna dua okumak için birkaç sterlin ayıracağım. Defteri çoktan Şen'in sularıyla Atlantik Okyanusu'na doğru yollandı. Bir gün ben de oralara gideceğim. Oriordan seyahat ajantasındaki adam Amerika'ya uçakla gidemeyeceğimi söylüyor. Önce İngiltere'ye geçmem gerekiyormuş. Bu da dünyanın parası. Beni Irish Oak adlı bir gemiye bindirebileceğini söylüyor. Gemi birkaç güne kadar Cork'tan hareket edecekmiş. 9 gün deniz yolculuğu diyor. Eylül ve Ekim ayları deniz yolculuğu için idealdir. Özel kameran olacak ve nefis yemekler yiyeceksin. Sadece 13 yolcusu var. Bir tatil yapmış olursun. 55 sterlin. Bu kadar paran var mı? Var. Anneme birkaç güne kadar gidiyorum diyorum. Michael, bir gün hepimiz Amerika'ya gelebilecek miyiz diye soruyor. Alfie, bana bir kovboy şapkası yollar mısın diyor. Bir de hani şu atıyorsun da geri geliyor. Bir şey var. Michael, bumerang diyor. Onun için Avustralya'ya gitmesi gerek. Amerika'da bulamaz. Bulur bulamaz diye bir süre tartışıyorlar. Annem, Tanrı aşkına susun diye bağırıyor. Ağabeyiniz Amerika'ya gidiyor. Siz burada kavga ediyorsunuz. Son gece senin için bir parti veririz diyor annem. Eski günlerde böyle Amerika'ya giden birileri olduğu zaman hep parti verirlermiş. O zaman Amerika'ya giden birini ailesi artık bir daha göremez diye düşünürlermiş. Meliçi'nin İngiltere'de olmasına üzülüyor ama diyor, Tanrı'nın yardımıyla bir gün Amerika'da yine hep birlikte olacağız. Boş günlerimde Limerick sokaklarında dolaşıyorum. Yaşadığımız kötü semtlerden geçiyorum. Windmill, Hearthstone, Roden Lane, Rob Ryan Road, Little Barrington Caddesi. Aslında burası bir kenar mahalle. Teresa'nın evinin önüne dikiliyorum. Sonunda annesi cama çıkıp ne istiyorsun diyor ve sessizce uzaklaşıyorum. Oliver ve Eugene'in gömülü olduğu St. Patrick's mezarlığına gidiyorum. Mezarlıkta hep ölülerin seslerini duyuyorum ve acaba okyanusun öbür tarafında da bu sesleri duyacak mıyım diye düşünüyorum. Oralardan bir daha hiç geri gelmezsem diye Limerick'in her köşesini beynime kazımak istiyorum. St. Joseph's Kilisesi'nde Redemptorist Kilisesi'nde oturuyorum ve etrafına iyice bak diyorum. Belki bir daha buraları hiç göremeyeceksin. Aziz Francis'e veda etmek için Henry Street'e gidiyorum. Ama onunla Amerika'da da konuşabileceğimi biliyorum aslında. Bir an geliyor, Amerika'ya gitmekten vazgeçer gibi oluyorum. Acenta'ya gidip 55 sterlinimi geri almayı düşünüyorum. 21 yaşıma kadar bekleyebilirim ve o zaman Amerika'ya Meliç ile birlikte gidebiliriz. Hiç değilse New York'ta yanında tanıdık biri olur. Bazen annemle ve kardeşimle ateşin karşısında otururken gözlerim doluyor ve bu kadar zayıf davrandığım için kendimden utanıyorum. Annem önce halime gülüyor ve şakalar yapıyor ama Michael bir gün hep birlikte Amerika'ya gideceğiz, babam da gelecek dediği zaman annem de kendini tutamıyor ve hepimiz ağlamaya başlıyoruz. Annem şurada geçen ömrümüz boyunca bir tek parti yapabildik, o da çocuklarımdan ayrılmam şerefine verilen bir parti oldu diyor. Mrs. Selini'den aldığı haftalıktan ekmek, peynir, jambon, yine yabani domuz, limonata ve birkaç şişe bira için para ayırıyor. Pa eniştemde Eci teyzenin hassas midesi için kendi birasını getiriyor. Teyzemse kek yapıyor. Üzümlü kek hem de kendi pişirmiş. Abbot 6 şişe bira alıyor. Frankie sen de içebilirsin diyor. Ben şarkı söyleyecek kadar kafa bulsam yeter. Road to Ration şarkısını söylerken gözlerini uyumuyor. Ses detone ve kelimeler anlaşılmıyor. Neden gözlerinden yaşlar süzüldüğünü insan anlayamıyor. Alfie bile bu aptal şarkı için neden ağlıyor diye soruyor. Bilmiyorum. Şarkısı bitince gözlerini açıp yaşlarını siliyor ve şarkının İrlandalı bir çocuğun Amerika'ya gidip gangsterler tarafından vuruluşuyla ilgili olduğunu anlatıyor. Zavallı o kadar ani ölmüş ki bir rahip bile yetiştirememişler. Etrafta rahip bulunamayacak bir durumda vurulma sakın diyor bana. Pa eniştem duyduğum en acıklı şarkı diyor. Daha neşeli bir şey söylesek. Anneme ısrar ediyor. Yok pa olmaz. Artık ses mi kaldı bende? Hadi Angela. Pekala bir deneyeyim. Ve annelik üzerine acıklı bir şarkı seçiyor. Hepimiz şarkıya eşlik ediyoruz. Nerede olursan ol hep seninledir. bir nimettir annenin sevgisi. Henüz yanındayken değerini bil. Kaybedince bilemezsin ne çok özlenir. Payin işten bunun daha da beter bir şarkı olduğunu söylüyor ve gecenin içine ettik diyor. Biri bizi neşelendirmezse üzüntümüzden kendimizi içkiye vuracağız. Ece teyze birden ah diyor, az daha unutuyordum, bu gece ay tutulması var. Sokağa çıkıp ayın bir gölge arkasında kayboluşunu izliyoruz. Payin iştem Frankie diyor, bu senin için çok şanslı bir gün. Hayır diye teyzem atılıyor, hiç de değil. Gazetede bunun dünyanın sonunun yaklaştığını ifade ettiği yazıyor. Dünyanın sonu mu? Bu Frank McCourt'un hayatının başlangıcı be. Birkaç yıl sonra şık bir takım elbiseyle genç bir adam olarak geri gelecek. Kolunda bembeyaz dişleriyle gülümseyen dünya güzeli bir kız olacak. Annem, ah pa ah diyor ve içeri girip İspanya'dan gelen şarapla teselli buluyoruz. Gemi akşama doğru kalkıyor ve Cork'tan Kinsale, oradan Cape Clear'a doğru gidiyor. Mizenhi'de vardığımızda karanlık iyice çökmüş, geminin ışıkları tepeye vuruyor. İrlanda'yı kim bilir bir daha ne zaman göreceğim diyerek son kez geriye bakıyorum. Kalmalıydım. Postanenin sınavlarına girip düzenli işime başlamalıydım. Michael'la Alfie'yi okutmalıydım. Üstleri başları olurdu. Oturduğumuz mahalleden çıkıp doğru dürüst bir caddeye taşınırdık. Bahçeli evlerden birinde otururduk. Annem Mr. Silin'in ya da bir başkasının lazımlıklarını temizlemek zorunda kalmazdı. Ama artık çok geç. Gemideyim ve İrlanda gecenin karanlığında giderek kayboluyor. Güvertede durup geriye bakmak, ailemi düşünmek çok saçma. İngiltere'deki babam, onun Roddy McCurley şarkıları, annemin Mr. Clossy için söylediği o şarkı kulaklarımda. Geri dönmek istiyorum. En azından anneme, kardeşlerime. Ne kadar kötü olursa olsun Ece teyze bana ilk biramı ısmarlayan paha enişten burnumda tutuyor. Gözlerim doluyor ve hemen yanımda bir rahip merakla beni izliyor. Limerikli ama Amerikan aksanıyla konuşuyor. Uzun yıllar Los Angeles'ta kalmış. İrlanda'dan ayrılmanın ne demek olduğunu çok iyi bilirim diyor. Bunu hiç atlatamamış. Los Angeles'taki palmiye ağaçları ve güneşli havadan sonra Limerik'in rutubetini özler mi insan? Özlüyorsun işte evladım. Kaptanla ve rahiple yemek yiyoruz ve kaptan rotanın değiştiğini söylüyor. New York'a değil Montreal'e yanaşacağız. 3 gün sonra rota yine değişiyor. New York'a gidiyoruz. 3 Amerikalı yolcu şikayet ediyorlar. Şu İrlandalılar bir işi doğru dürüst yapamazlar zaten. New York'a varacağımız gün kaptan yeni bir duyuru yapıyor. Hudson nehrinde Albany denilen bir yere yanaşacağımızı söylüyor. Albany mi? Allah kahretsin. Amerikalılar tekrar başlıyor. Rahip onlara aldırmamamı söylüyor. Bütün Amerikalılar bunlar gibi değildir diyor. Rıhtıma yanaşacağımız gün güvertedeyim. Sinemadaymışım gibi bir duyguya kapılıyorum. Az sonra Lirik sinemasında salonun ışıkları yanacak. Rahip bana turistik bilgiler vermeye çalışıyor ama Özgürlük Anıtı'nı, Ellis Adası'nı, Empire State binasını ve Brooklyn Köprüsü'nü tanıyorum. Caddelerde binlerce araba vızır vızır gidip geliyor. Pırıl pırıl bir güneş her tarafa altın rengine bürünmüş. Zengin Amerikalılar kollarında en güzel kadınlarla yataklarında, yoksul Amerikalılarsa konforlu ofislerde işlerinin başında. Zengin ya da yoksul, kimsenin hayatla ilgili bir kaygısı yok. Gemideki Amerikalılar yine kaptanla ve bir filikadan gemiye çıkıp bir adamla tartışıyor. Ne diye New York'a yanaşamıyoruz, ne diye Albany'ye çıkmak zorundayız? Rıhtımdan gemiye bir filika yanaşmış olan adam onlara şu anda geminizin yanaşması için bazı formaliteler gerekiyor diye açıklıyor. Bu da ne demek? Burası özgür bir ülke ve biz Amerikan vatandaşıyız. Şu anda bir İrlandalı kaptanın gemisindesiniz ve onun emirlerine uymak zorundasınız. Beğenmiyorsanız rıhtıma yüzerek çıkın. Adam filikasına dönüyor ve Hudson'a doğru hareket ediyoruz. George Washington Köprüsü'nün altından geçiyoruz. Savaşta görevlerini yapmış yüzlerce savaş gemisi kıyıya demirlemiş. Kaptan bir duyuru daha yapıyor. Hava koşulları nedeniyle bir gece demir atıp açıkta beklemek zorundayız. Poughkeepsie adlı bir yerin açıklarında geceyi geçireceğiz. Rahip bu Kızılderililere ait bir isim diyor. Amerikalılar kendi bildikleri gibi telaffuz ediyorlar ve Poughkeepsie sözcüğünün harflerini tek tek bana sayıyor. Gece bir motor sesi duyuluyor ve bir İrlandalının sesi geliyor. Hey, bir İrlanda gemisi gördüğüme inanamıyorum. Bayrağımın dalgalandığını görünce dayanamadım, yanaştım. Hey! Adam kaptanı bir içki içmeye çağırıyor, rahibi de. Bir arkadaşını da getirebilirsin peder. Peder beni alıyor ve kaptan ve telsizciyle birlikte adamın teknesine geçiyoruz. Adam Tim Boyle diyerek kendini tanıtıyor. Bizi yemyeşil çim kaplı, fıskiyeli bahçesiyle şık bir eve götürüyor. Oturma odası dedikleri yerde 5 tane kadın oturuyor. Saçları yapılı, ellerinde içki kadehleri, bembeyaz dişli kadınlar bize gülümsüyor. İçlerinden biri partiye yetiştiniz diyor, gelin hadi. Ben de birkaç yıla kalmaz bu aksanla konuşmaya başlarım herhalde. Tim Boyle, kocaları geyik avına giden bu kadınların felekten bir gece çaldıklarını söylüyor. Betty adındaki kadın, şu savaş biteli neredeyse 5 yıl oldu diyor. Ama bizimkiler hızını alamadı. Gidip ormanlarda geyik vuruyorlar. Bu savaş denen şeyin de... Birden rahibe bakıyor. Özür dilerim peder. Rahip benim kulağıma eğilip, bu kadınlar yaramaz diyor. Burada fazla oyalanmayalım. Kötü kadınlardan biri bana adımı soruyor. Ne içersin hayatım? Her şeyimiz var. Sahi bu arada adın ne bakayım? Frank McCourt. Ne güzel adın varmış. Hadi bir şeyler iç bakalım. İrlandalılar içkiye bayılır. Bira mı istersin? Evet lütfen. Ay çok da kibarsın ayol. İrlandalıları severim. Büyük annem İrlandalıydı. Ben de yarı yarıya sizden sayılırım. Adım Freida. İşte bir an hayatım. Rahip de bir kanepeye oturmuş, iki yanında iki kadın. Bu arada Betty kaptanı evi gezmek ister misin diye soruyor. Kaptan tabii diyor. İrlanda'da böyle evler hiç yok. Kadınlardan biri de telsizciye bahçedeki çiçekleri görmek ister misin diye soruyor. Ah çiçekleri görsen inanamazsın. Freida bana iyi misin diyor. Evet yalnız tuvaleti gösterir misiniz? Ne? Tuvalet. Aa banyo demek istiyorsun herhalde. Gel hayatım şu koridorun sonunda. Teşekkürler. Kapıyı ve ışığı açıyor. Yanağıma bir öpücük konduruyor. Bir şeye ihtiyacın olursa hemen kapıda bekliyorum diye kulağıma fısıldıyor. Tuvalete giriyorum ve acaba bu durumda neye ihtiyacım olabilir diye düşünüyorum. Amerika'da adet böyle herhalde. Kadınlar tuvaletin kapısında bekliyor. İşimi bitirip sifonu çekiyorum ve dışarı çıkıyorum. Kadın elimden tutup beni bir yatak odasına götürüyor. Pantolonumun fermuarını arıyor. Şu düğmelerin tersliğine bak. Aa, İrlanda'da pantolonlarınız böyle mi derken heyecan olayı başlıyor. Kadın üstümde gidip geliyor. Ben de cennete gidip geliyorum. Derken biri kapıya vuruyor. Rahip. Sırası mı peder? Gidip bir dolaşsan ya. Ah Teresa diye düşünüyorum. Yıllar sonra olanlara bak. Şu rahip de cehenneme gitsin. Tanrım, içim bu kadına akıp gidiyor ve kadın üzerime yığılıyor. Mükemmelsin diyor ve bu kimse yerleşmeyi düşünüyor musun diye soruyor. Freida, rahibe biraz başımın döndüğünü söylüyor. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra normaldir. Hem değişik bir bira içti. Ringgold birası. İrlanda'da bu bira yok herhalde. Rahibin ona inanmadığını fark ediyorum ve beni ateşler basıyor. İrlanda'daki adresimi ona vermiştim. Oturup anneme oğlunuz ilk gece savaşta görevini yerine getirmiş kahraman bir askerin karısıyla neler yaptı? Vatanı uğruna savaşan bir askere bu yapılır mı falan diye bir mektup yazacak. Kaptanla telsizci de evi ve bahçeyi gezip geri geliyorlar. İkisi de rahibe hiç bakmıyor. Kötü kadınlar aç olmalısınız diyerek mutfağa gidiyorlar. Rahip tekrar kulağıma eğiliyor. Bunlar kötü kadınlar, günah işliyorsunuz. Ona ne diyeceğimi bilemiyorum. Kötü kadınlar bize sandviçler yapıyor ve bira getiriyorlar. Frank Sinatra'nın planı koyuyorlar. Dans etmek isteyen yok mu diye soruyorlar. Kimse ses çıkaramıyor çünkü bir rahibin önünde kötü kadınlarla dans edilmez. Ve kadınlar kendi aralarında dans ederek gülüşüp eğleniyorlar. Tim Boyle viskiyi çekip bir köşede sısmış. Freida onu uyandırıyor. Bizi geri götürmesi gerek. Oradan ayrılırken Freida bana yaslanarak yanağımdan öpmek istiyor ama rahip o kadar sert bir şekilde hoşçakalın diyor ki kimse el bile sıkışamıyor. Rıhtıma doğru yürürken arkamızdan kadınların kıkırdadığını duyuyoruz. Pırıl pırıl berrak gecede kahkahaları yankılanıyor. Gemiye tırmanıyoruz. Tim arkamızdan sesleniyor. Merdivenlere dikkat edin çocuklar, ne geceydi ama. İyi geceler çocuklar, iyi geceler peder. Küçük teknesiyle uzaklaşıp karanlıkta gözden kayboluyor. Rahip iyi geceler dileyerek kamerasına çekiliyor. Kaptan da onu izliyor. Telsizciyle güvertede Amerika kıyılarının ışıl ışıl görüntüsüne bakıyoruz. Tanrım, ne güzel bir gece Frank diyor. Muazzam bir memleket değil mi? 19. Öyle. Kitabın sonu. 18 Ekim 2000.